Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 15 Şaban 1404 Hicri Kameri, 15 Jemadü'l Evvel 1447 Miladi, 6 Kasım 2025 Perşembe. Bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız akşam haber bülteni ve siyasi yorumların ardından Dünya Tarihi Podcast'ı İslam'ı Tanıyalım, Hidayet Hadisi, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün haberleriyle devam ediyor. İlk önce özetler. Çin, İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını destekliyoruz. İran ve Rusya'nın denizcilik konsorsiyumu kurması, Mahçkale toplantısının gündeminde. Avusturya parlamentosundan devrim muhafızlarına düşmanca girişim. Taliban temsilcisi Tahran'da İranlı diplomatla görüştü. Hizbullah düşmanla müzakere olursa çıkar sağlamaz. Trump'tan Müslüman Belediye Başkanı'nın zaferine tepki, New Yorklular Mamdani yüzünden Florida'ya kaçacak. Şimdi haberler. Çin Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü Çin Dışişleri Bakanı ile İran mevkidaşı arasındaki telefon görüşmesinin ardından yayınladığı bildiride Pekin'in İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını desteklediğini açıkladı. Bildiride Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin İranlı mevkidaşı Seyda Basarakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın nükleer meselesinin çözülmemesinin uluslararası toplumun yararına olmadığını ifade ettiği belirtildi. Wang Yi ayrıca Çin'in İran'a nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına verdiği desteği de vurguladı. Çin Dışişleri Bakanı tüm tarafların İran'ın nükleer dosyasını müzakere yoluna geri döndürmek için diyalog ve iletişimi sürdürmesini umduklarını dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı da Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde stopback mekanizmasına göre gayrimeşru ilan etme konusundaki sorumlu ve ilkesel tutumuna teşekkür ederek bu telefon görüşmesinde Çinli mevkidaşı ile ikili ilişkilerin son durumu ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Perşembe günü yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu yetkililerinden bugün ve yarın Mahçkale'de ortak bir denizcilik konsorsiyumu kurulması konusunda görüşmelerde bulunacaklarını bildirdi. Said Resuli, daha önce Moskova'da düzenlenen İran-Rusya Ortak Ekonomi Komisyonu toplantısında tarafların Mahçkale'de bir oturum düzenlenmesi ve iki ülke arasında bir denizcilik ve liman konsorsiyumu kurulması konusunda mütabakata vardıklarını belirtti. İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü bu önerinin Rus tarafınca kabul edildiğini vurgularken bu konsorsiyumu kurma amacı ile liman ve denizcilik sektöründen üst düzey bir heyetle birlikte Rusya'ya geldik dedi. Resuli toplantının Perşembe bugün ve Cuma günleri Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahçkale kentinde düzenlendiğini belirterek bu oturumda tarafların konsorsiyumun fiili olarak hayata geçirmesine yönelik adımlar atmaya yaklaşacaklarını umduğunu ifade etti. İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı söz konusu konsorsiyumun çeşitli alanları kapsayacağını ve iki ülkenin özel sektörlerinin sinerjisiyle hem yük taşımacılığı hem de yolcu ve turizm alanlarında faaliyete geçeceğini de sözlerine ekledi. Avustralya parlamentosu İran devrim muhafızları ordusunu asılsız ve temelsiz suçlamalarla ulusal terörizm listesini alma yetkisini federal hükümete veren yasaları kabul etti. Avustralya İşçi Partisi düşmanca ve gergini artıran bir hamleyle 2025 ceza yasası değişikliği başlıklı yasa tasarısını sundu. Tasarıda devrim muhafızlarının Avustralya'nın en büyük şehirlerinde en az iki Yahudi karşıtı saldırıyı yönettiği iddia edildi. Yabancı devlet kurumlarının devlet destekli terörizmin destekçileri olarak listeye alınmasına olanak tanıyan bu değişiklik, Perşembe günü Avustralya Senatosu'nda herhangi bir değişiklik yapılmadan kabul edildi. Avustralya Başsavcısı Michael Rowland yaptığı açıklamada suçlamalarda bulunarak hükümetimizin birinci önceliği tüm Avustralyalıların güvenli ve korunmasıdır. Bu nedenle bu hayati yasayı parlamentodan geçirme konusunda kararlı davrandık dedi. Söz konusu yasa Ağustos ayında düzenlenen tartışmalı bir basın toplantısının ardından kabul edildi. Bu toplantıda Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkenin İş İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve üst düzey bakanlarla birlikte herhangi bir belge sunmaksızın devrim muhafızlarının Sydney'deki Continental Levis mutfağına ve Melbourne'deki Adas İsrail sinagoguna yönelik kundaklama saldırılarını organize ettiğini iddia etmişti. Afganistan'daki Taliban hükümetinin Tahran'daki Büyükelçilik yetkilisi İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü ile bir araya geldi. Afganistan'daki Taliban hükümetinin Tahran'daki Büyükelçiliğinde görevli olan Mevlevi Fazıl Muhammed Hakkani, Çarşamba günü İran Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Ali Ekber Nazar ile görüşerek istişarelerde bulundu. Görüşmede iki taraf diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yollarını ele aldı. Lübnan Hizbullah'ı Perşembe günü yaptığı açıklamada düşman ile müzakerenin hiçbir ulusal çıkar sağlamadığını vurgularken bazı çevrelerin Lübnan'ın iyi niyetini kanıtlamak amacıyla direnişin silahını düşmana sunmaya çalıştığını belirtti. Lübnan Hizbullah'ı ülkenin üst düzey yetkilisine ve Lübnan halkına hitaben yayınladığı açık mesajda şu ifadeleri kullandı. Yaşanan gelişmeler Lübnan ve Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasının içeriğine ilk andan itibaren bugüne dek kesin şekilde bağlı kaldığını kanıtlamıştır. Ancak Siyonist düşman kara, hava ve deniz saldırılarına ve anlaşmayı ihlal etmeye bugüne kadar devam etmiştir. Hizbullah, Lübnan hükümetinin silahların sınırlandırılması konusunda aceleci kararın atıfta bulunurken, bazı çevreler Lübnan'ın iyi niyetini göstermek için silahlarımızı düşmana sunmaya çalıştı dedi. Mesajda ayrıca şu ifadeler yer aldı. Düşman, hükümetin hatasından faydalanarak Lübnan gelininde direnişin silahsızlandırılmasını saldırıların durdurması için bir ön şart haline getirdi. Siyonist rejim ordusu saldırı ve suçlarını sürdürerek çarşamba gecesi Gazze ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın, bombardıman ve gözaltı operasyonları düzenledi. Bu saldırılar sonucunda bazı evler patlatıldı. Çok sayıda Filistinli yaralandı ve gözaltına alındı. Siyonist rejim ordusunun Gazze kentinin doğu bölgelerine düzenlediği baskınla eş zamanlı olarak topçu birlikleri Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus doğusunda bazı noktalara da hedef aldı. Aynı zamanda rejime ait askeri araçlar Gazze'nin merkezindeki Nasirat kampında Filistinlilere yoğun şekilde ateş açtı. Batı Şeria'da da çatışmalar şiddetlendi. Rejim askerlerinin Cenin'in batısındaki Kafdan kentinde düzenlediği baskında bir Filistinli vurularak yaralandı. Yerel kaynaklar, işgal güçlerinin El Yamun beldesindeki olay yerine ambulansların ulaşmasını engellediğini bildirdi. Aynı bölgede Filistinli gençlerle rejim askerleri arasında çatışmalar yaşandı. Aynı zamanda Batı Şeria'nın kuzey ve merkezindeki birçok şehir rejim ordusunun gece baskınlarına sahne oldu. Ramallah'ın kuzey batısındaki Beit Rima ve Deir Gassane'de birçok ev arandı. Bazı vatandaşlar gözaltına alındı. Ayrıca El Halil'in kuzeyindeki Halhul, Beytuniya ve El Muayyir ve Türkerem yakınlarında Oktaba mahallesi de işgalci ordunun askeri operasyonlarına hedef oldu. Almanya'daki Hin Recep Enstitüsü çarşamba günü İsrail'in eski başbakanı Ehud Olmert hakkında ceza davası açarak tutuklanmasını talep etti. Almanya merkezli Hin Recep Vakfı Ehud Olmert'e 2008-2009 yıllarında Gazze'deki askeri operasyonlar sırasında savaş suçu işlemekte de suçladı. Habere göre Olmert'in 6 Kasım 2025 tarihinde Berlin'deki bir kamu etkinliğine katılması bekleniyor. Şikayet dilekçesi Berlin Başsavcılığı ile Almanya'nın uluslararası suçlara bakma yetkisine sahip Karlsruhe'deki Federal Başsavcılık makamlarından sunuldu. Almanya Ceza Kanunu'nun uluslararası suçları düzenleyen bölümü olan uyarınca bu makamlar konuyu değerlendirme yetkisine sahiptir. Amerikan Başkanı çarşamba günü yaptığı açıklamada New York Belediye Başkanlığı'na seçilen Müslüman bir demokratın zaferine tepki göstererek artık New Yorklular halkının da başka şehirlere göç edeceğini iddia etti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Salı günü New York Belediye Başkanlığı'nı kazanan Zahran Mamdani'nin ardından yaptığı konuşmada bu şehirde yaşayanların yakında Florida eyaletine kaçacaklarını öne sürdü. Trump, demokratlar artık o kadar radikalleşti ki Miami yakında New York'taki komünizmden kaçanların sığınağı olacak dedi. Demokrat Partili Zahran Mamdani, büyük Amerikan şehirlerinden birinde seçilen ilk Müslüman belediye başkanı oldu. Aynı zamanda 1892'den bu yana New York'un en genç belediye başkanı unvanına taşıyor. Hindistan ve Uganda kökenli olan Mamdani, zafer konuşmasında Trump'a hitaben, "Trump izlediğini biliyorum, sana 4 kelimem var, sesini yükselt," dedi. Mamdani ayrıca New York'un Trump'ın yenilgisinin yolunu göstereceğini ifade etti. Amerika Mississippi eyaletinde hidrojen ve azot ürünleri üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada amonyak sızıntısına yol açtı ve çevredeki sakinlerin evlerine tahliye etmelerine neden oldu. Yerel yetkililer çarşamba günü Mississippi'de hidrojen ve azot ürünleri üreten bir fabrikada yaşanan patlamanın ardından amonyak sızıntısı meydana geldi, çevre halkının tahliye edildiğini bildirdi. Mississippi valisi Todd Rivers, eyalet geleninden acil durum ekiplerinin Yazoo şehrinin kuzeyindeki CF Industry fabrikasında yaşanan susuz amonyak sızıntısına müdahale ettiğini açıkladı. Yazoo şehrindeki tesis bir amonyak fabrikası, 4 nitrik asit fabrikası ve diğer üretim birimlerinden oluşuyor. Bu tesis yaklaşık 48 bin ton amonyak depolama kapasitesine sahip olsa da patlama anında tesiste bulunan amonyak miktarı henüz net bir şekilde belirlenemedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Bu yorumumuz, BRICS küresel düzeni yıkmak değil, yeniden tanımlamak başlığı altında. Batı hegemonyasının zayıfladığı ve uluslararası sistemin geçiş sürecine girdiği bir dönemde BRICS yükselen güçlerin ittifakı olarak mevcut düzeni yıkmayı değil, çok taraflılık, adalet ve küresel istikrar temelinde onu yeniden tanımlamayı da hedefliyor. Uluslararası sistemin yapısal dönüşüm sürecinde ve Batı'nın etkisinin azalması ile birlikte BRICS, yükselen güçlerin yakınlaşmasının simgesi haline gelmiştir. Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve İran gibi ülkelerden oluşan bu grup, daha çok kutuplu ve daha demokratik bir düzen kurma arayışındadır. Bir düzen ki eşitlik ve karşılıklı saygı üzerine inşa edilir. Tahakküm ve tekelcilik üzerine değil. Parsöden İrna'ya dayandırdığı haberine göre bir eksi yaygın kanunun aksine batı karşıtı bir yapı değildir. Amacı mevcut küresel düzeni düzeltmek ve yeniden yapılandırmaktır. Grup batının tek taraflı ve çelişkili tutumları ile mevcut düzeni tehdit eden başlıca aktör haline geldiğini savunuyor. BRICS buna karşılık küresel düzenin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartı temelinde korunması gerektiğini vurguluyor. Rusya ve Çin liderleri defalarca gelecekteki düzenin daha kapsayıcı, daha adil ve çok sesli olması gerektiğini de ifade etmiştir.
İran Radyo Podcast. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Henry, denizcilik ve yeni toprakları keşfetmeye aşık ilk Portekiz prens olarak Portekizlerin ayağını okyanuslara açtı ve Afrika sahillerinde Atlas Okyanusu'nun güneyinde ilerleyerek Afrika'nın herkesin sandığından çok daha büyük olduğunu ispatladı. Değerli dinleyiciler, ben Mehtap Mahir. Tarih, büyük yelkenli gemiler, uzun yolculuklar, geniş ovalar ve pamuk tarlaları ile dolu olan dünya tarihi adlı podcast'imizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyim. Henry altın, fil dişi ve Afrika biberine aşık biriydi. Fakat onun için Afrika'nın bir diğer çekici yönü de vardı. Köle. Eski çağlardan beri kölelik dünyada yaygındı. Savaşlarda esir olan veya kafilelere saldıran eşkıyaların eline düşenler, bazen hiçbir ücret almadan başkalarının hizmetine verilirlerdi. Fakat Avrupalıların deniz yolculukları ile yeni topraklar ve kıtaları ele geçirdikleri dönemde kölelik yeni bir şekil kazandı. Ele geçirilen bölgeler ve topraklarda birçok yeraltı kaynak ve madene sahipti ve geniş toprakları da tarıma çok elverişliydi. Fakat tüm bunlardan yararlanabilmek ise büyük insan ve çalışma gücü gerektirirdi. Köleleri çalıştırmak ise Avrupalıların bu çalışan gücü temin etmek için buldukları en iyi yöntemdi. Deniz yolculuklarında öncü olan Portekizler ise köle ticaretini diğer Avrupa ülkelerinden önce başlattılar. Fakat diğer ülkelerde bu çok karlı piyasaya çok hızlı giriş yaptılar. Dünya tarihinde kölelik eski maziye sahipti. Fakat hiçbir ülke 16 ile 18. asırlarda Avrupalı ülkeler gibi bu işi yapmadı. Bu yıllarda köle ticareti insanlık tarihinde daha çok zorunlu göç olarak biliniyor. Afrika kabileleri her zaman birbiriyle savaş halindeydiler ve zafer kazanan kabile ise yenilen kabilenin kadın ve erkeklerini köleleştiriyordu. Bazen onları yanlarında tutuyor ve bazen de satıyorlardı. Afrikalılar güçlü ve çok çalışan ırktı ve Prens Harry de Portekiz'de onların çalışma gücüne ihtiyaç olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden denizcilerinden biri olan Gonçalves'a Afrika sahillerinde köle avına çıkmasını emretti. Gonçalves gemisini Afrika'nın batısına sürdü ve Senegal sahiline ulaşınca balık tutmakta olan kadın ve erkekleri görünce dikkatini çekti. Ahşap ve samandan yapılan balıkçıların küçük kulübeleri sahildeydi. Gonçalves geceye kadar bekledi. Balıkçılar ise gün batımından önce sahile döndüler. Artık onlar kendi kulübelerindeydiler ve sahil ve denizin farklı bölgelerinde dağılmışlardı. Hava tamamen kararınca Portekizlerin botları gemiden ayrıldı ve sahile doğru kürek çekildi. Portekiz askerler kulübelere saldırdı. 4 erkeği öldürdü ve kadın erkek çocuklardan 10 esir alarak gemiye götürdü. Portekizlerin gemisi 10 esir ile Lizbon'a doğru yelkenleri açtı. Lizbon'da Prens Henry gemiden çıkan ve boyunları ve ayaklarına zincir vurulmuş olan köleleri görünce çok sevindi. Bu olay 1441 yılında yaşandı. Henry köleleri görmekten mutluydu fakat tatmin olmamıştı. Her yıl birçok köle Afrika'dan elden ele dolaşıyordu ve Portekiz'in bu ticarette bir payı yoktu. Henry Afrika'nın kuzeyinde köle ticaretini Portekiz'in tekeline geçirecek bir yol arıyordu. Bu yüzden bir zamanlar Morokko olarak bilinen Afrika'nın en büyük ülkesi olan Fas'ı fethetmek düşüncesiyle bir kez daha gemilerini denizlere saldı. Portekiz askerleri Fas sahiline indiklerinde çöle doğru ilerleyerek Septe kentini ele geçirmeyi başardılar. Askerlerinin bu zaferinden adeta sarhoş olan Henry, askerlerinin önünde çölde ilerlerken pusuya yatan Faslılara esir düştü. Portekiz askerlerinden bazıları öldürüldü ve Henry de bazı askerlerle beraber esir düştü. Henry'i nasıl bir gelecek bekliyordu? Acaba bu kez köle olarak satılacak olan Henry miydi? Faslılar Henry'i tanımışlardı. Bu yüzden Portekizlere bir alışveriş önerisinde bulundular. Portekiz askerler serbest bırakılacaktı. Fakat Portekizler de Septe'ye kadar geri çekileceklerdi. Bu arada Portekizlerin hile yapmamaları ve verdikleri sözü yerine getirmeleri için Henry rehini olarak kalacaktı. Henry Faslıların şartlarını bir tek değişiklikle kabul etti. Portekiz askerlerin geri çekilmesiyle Henry'nin onları komuta etmesi nedeniyle kendi yerine kardeşinin rehin almasını önerdi. Faslılar öneriyi kabul etti. Henry de askerleriyle birlikte serbest bırakıldı ve Septe kentine kadar geri çekildi. Fakat kenti Faslılara geri vermekten vazgeçti. Bu kent Afrika'nın diğer noktalarına köle avcılarını göndermek için çok iyi bir konumdaydı. Bu kent günümüzde de Kuzey Afrika'daki İspanya toprağıdır ve özerk il statüsündedir. Henry kardeşinin yalvarışları ile dolu olan mektuplarına cevap vermedi. Hatta köle avı için diğer birçok saldırı planını tasarladı ve hatta Afrika'nın batı sahillerindeki büyük bir saldırıda 235 özgür siyah derili insanı köle olarak avlayabildi. Sürecin devam etmesiyle birlikte binlerce Afrikalı Portekizler tarafından ana vatanlarından koparılarak köle olarak esir alındılar. Portekizler artık Afrika'nın batısında ilerlemeyi ve sadece sahil şeridi ile yetinmemeye karar vermişlerdi. Bu durum yaklaşık 5 yıl devam etti ta ki 1446 yılında köle avına çıkan ve Gambia Nehri sahilinde ilerleyen 19 Portekizli ormanda yaşayan yerli kabilelerin tuzağına düştüler ve hepsi öldürüldü. Portekiz sarayı bu olayın ardından Afrika'ya köle avcıları göndermekten vazgeçme kararı aldı. Onlar Afrika kabilelerinin liderleri ve kralları ile ticaret yapmak zorunda kaldılar. Portekizler de Afrikalılar için ilginç ve dikkat çeken ürünler vardı. Onlar kabile reislerine kumaş, at, altın ve dağ keçisi derisi veriyor ve karşılığında diğer kabilelerden esirleri onlardan alıyorlardı. Her kölenin satın alınma fiyatı yaklaşık bir ons altının üçte biriydi. Fakat kölenin pazardaki satış fiyatı ise onun fiziki durumuna göre 3 ila 6 ons altın arasında değişirdi. Yani alış fiyatının yaklaşık 9 ila 18 katı kadardı. Ve tabii ki kölelerin elden ele değişmesiyle her seferinde fiyatları da birkaç kat artıyordu. Böylece köle tacirleri çok büyük paralar kazanınca her geçen gün kendi ticaretini bırakarak köle ticaretine başlayan Portekizli tacirlerin sayısı arttı. Neredeyse hiç kimse bu kazançlı işin cazibesine karşı koyamadı. Bu sayede 1500 ila 1535 yılları arasında yaklaşık 11 bin özgür insan avlanarak Avrupa'ya köle olarak gönderildi. İnsan ticaretinin genişlemesi, Portekizlilerin birkaç yıl sonra Batı ve Doğu Afrika'dan ülkelerine yılda 3000 köle ihraç etmelerine neden oldu. O dönemde Portekiz'in merkezi Lizbon'da 600'dan fazla köle pazarı vardı ve kent sakinlerinin onda biri de köleydi. Christophe Colomb Amerika'ya vardığında Karayip Denizi ve Küba Adası'nın etrafındaki bölgeler şeker kamışı ekimi için çok uygun görünüyordu. Daha önce Akdeniz'deki adalardan çok az şeker elde eden Avrupalılar artık bu bölgelerin elverişli iklimini görünce büyük miktarda şeker ticareti yapmayı planlayabilirlerdi. Peki şeker kamışı tarlalarını kim yaratmalı ve ardından ürünleri hasat etmeliydi? Avrupalıların çok fazla ucuz emeğe ihtiyacı vardı. Yerli Amerikalılar veya Kızılderililer bu iş gücünü sağlamak zorundaydılar. İspanyollar diğerlerinden önce Kızılderilileri köle olarak işe almayı düşündüler. Onlar Kızılderililer için ürkütücü ve tuhaf görünen silahları ile korkutarak ve silahı zoru ile tarlalarda çalışmaya zorluyorlardı. İspanyol askerler emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getirmek için sudan bahanelerle Kızılderilileri öldürüyorlar ve köle gibi tarlalarda çalıştırıyorlardı. İlginç olan ise hiçbir bahane bile bulamazken sadece kılıçlarının keskinliğini denemek için Kızılderilileri gruplar halinde öldürüyorlardı. İspanyol askerlerle birlikte olan Papaz Dalas Casas anılarında şöyle yazıyor. O günün sabahında askerler nehir kenarında kahvaltı ettiler ve daha sonra kılıçlarını bileme taşı ile bilediler. Daha sonra kılıçlarını Kızılderililerin tamamen çıplak bedenleri ve yumuşak etleri üzerinde denediler. Hatta onlardan biri bir Kızılderiliyi bir darbe ile ikiye böldü. Şeytan bu bileme taşları bu askerlere vermişti. Fakat asırlar boyunca kendi yaşamını geniş ovalarda avlamakla geçiren Kızılderililer, tarlalar ve altın ve gümüş madenlerdeki zor çalışma şartlarına alışık değillerdi. Diğer yandan Avrupalıların Amerika'ya taşıdıkları çiçek, kızamık ve grip gibi hastalıklar Kızılderilileri gruplar halinde kırıyordu. Kızılderililerin vücudu bu virüslere karşı bağışık değildi ve hatta bazı kentlerde bu virüsler kentin tüm ahalisini yok etmişti. Kızılderililerin güçsüzlüğü ve sayıların azalması Avrupalıları korkutmuştu. Onlar önce kendi ülkelerinden hükümlü ve suçluları Amerika'ya göndermelerini istediler. Fakat onların da sayısı yeterli değildi. Kızılderililerin katliamı ile ilgili anılarını anlattığımız aynı papaz bu sefer 1500 yılında İspanya kralının sarayına giderek sonsuza dek Kızılderililerin köleliğine son vermek istedi. Söz konusu papaz daha önce Portekiz ve İspanya'da Afrikalı kölelerin sıcaklık ve nem ile sorunları olmadığını ve performanslarının da iyi olduğunu görmüştü. Ona göre onlar Amerika'daki tarla ve madenlerde Kızılderililerden daha randımanlı çalışabiliyorlardı. Papaz da Las Casas İspanya Kralı'na Kızılderili köleler yerini siyah derili köleleri kullanmasını ve denizciler ve tüccarın köleleri Afrika'dan Amerika'ya götürmeleri için izne sahip olmalarını önerdi. Saray bu kez bu öneriyi kabul etti ve insanlık tarihinin en büyük zorunlu göçü olan Afrikalı kölelerin Amerika'ya intikali söz konusu papazın önerisiyle başladı. Portekizler ve İspanyolların ardından üçüncü rakibin meydana inme zamanı geldi. John Hawkins mallarını varış ülkesine götürme ve gümrük ücreti ödememe konusunda yetenekli bir İngiliz kaçakçıydı. Üç kıta arasında seyahat ederken Portekizler ve İspanyolların köle ticaretinden büyük kazançlar elde ettiğini fark etti. Hawkins kararını verdi ve gemisini Afrika kıyılarına sürdü. Afrika'da köle tüccarlarının onları kıyılarda kabile reislerinden ve insan avcılarından satın aldıkları fiyatın birkaç katına sattıklarını keşfetti. Kendisiyle düşündü, neden bu kazanç benim cebime girmesin? Köle tüccarlarının kabile reisleriyle anlaşmalar yaparak savaş esirlerini satın aldıklarını biliyordu. Bu yüzden gemi tayfaları ile bir kabilenin diğer kabileye karşı savaşına katılarak güçlerini kabile reisinin hizmetine vermeyi bir şartla kabul etti. Kabile reisinin esirlerini İngilizlere bağışlama şartıyla. Kabile reisi bu öneriyi kabul etti ve savaş başladı. Ve çok hızlı bir şekilde ateşli silaha sahip olan kabile, yani İngilizler ve müttefiklerinin zaferiyle sonuçlandı. Evler ve hayvanların yağmalanması siyah derililere kalırken, esirler de İngilizlere verildi. Hawkins bu planla en düşük masrafla Gine sahillerini 300 köleyle Orta Amerika'ya doğru terk etti. Amerika'da köleleri İspanyollara sattı ve şeker kamışı, pamuk ve tütün dolu gemiyle İngiltere yolunu tuttu. Bu çok karlı ticarette yolculuğunun başındaki ilk sermayesi sıfır olan bu adam büyük ve inanılmaz bir kar kazandı. Hawkins'in çok karlı yolculuğunun macerası Londra'nın dört bir yanında duyuldu ve Kraliçe Elizabeth'in kulağına da ulaştı. Daha önce İspanyollar ve Portekizlerin başlattığı insan ticaretinden nefret ettiğini söyleyen Kraliçe, sade bir hesapla bu işin büyük karını anlayınca Hawkins'i saraya davet etti. Kraliçe, İngiltere'nin ekonomik gücünü arttırmaya çalışan erkekleri teşvik etmeliydi. Bu yüzden Hawkins'e şövalye unvanı verdi ve daha fazla köle taşıyabilmesi için ona İsa Mesih adında daha büyük bir gemi verdi ve Hawkins tekrar Afrika'ya gitti. Böylece Portekiz ve İspan ardından İngiltere'de ticarete dahil oldu. Thank you. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek için iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, bugün sizlere Dünya Tarihi podcast serimizin 7. bölümünü sundum. Tekrar buluşuncaya değin, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ı yüce alimlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 25. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizi yine tevhid ekseni üzerinde sürdüreceğiz. Geçen bölümlerde hatırlanacağı üzere Allah'ı tanıma konusuna başladık ve son iki bölümde de insanın Allah'ı, zatını idrak etmekten aciz olduğunu beyan ettik. Ve dedik ki Allah Teala'nın zatını gerçek manada idrak edemememizin sebebi Hak Teala zatının sınırsız oluşudur. Sınırlı mahluklar olan biz insanlar bu yüzden onun zatını idrak etmekten aciziz. Allah Teala'nın varlık aleminde ne eşi ne de benzeri vardır ve insan olduğunun düşüncesinde Hak Teala'nın eşi benzeri olmadığı için insan Allah'ın zatının hakikatini anlayamaz. Şimdi sohbetimizin devamında İslam açısından bazı ilahi sıfatları anlatmaya çalışacağız.
Bundan önce de belirtildiği üzere Allah-u Teala hakkında en önemli hakikat yegane oluşudur. Bütün semavi dinler tevhid ilkesine vurgu yapar. İslam dininde de tevhid bu semavi dinin en önemli ilkelerinden biri sayılır. Tevhid gerçekte Allah'ın yegane olduğunu ve hiçbir eşi benzeri bulunmadığını ifade eden ilkedir. Tevhid, akaid ilkeleri terminolojisinde Hak Teala'yı yegane ve eşsiz bilmektir ve tevhidin karşı noktası Allah'a şirk koşmaktır. Kur'an-ı Kerim şirkten en büyük zulüm ve günah şeklinde söz etmiştir.
Tevhid ve Allah'ın yegane oluşuna ikrar etme gerçekte her insanın büyük İslam dinine teşerrüf etmesinin de ilk şartıdır. Bir başka ifadeyle Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur anlamına gelen La ilahe illallah ibaresi insanların Müslüman olabilmek için beyan etmeleri gereken ilk cümledir. Kuşkusuz dile getirilen bu ikrarın kalbi inançla beraber olması gerekir. İslam'ın inanç ve ahlak düzeni tevhid ilkesi üzerine inşa edilmiş ve bundan başka bu semavi dinin hükümleri, talimi ve öğretileri de tevhidi ruhundan kaynaklanır. Tevhid şiarı Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde de gayet güzel ve çeşitli tabirlerle hatırlatılmıştır. Örneğin Ali İmran suresinin 18. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah, adaleti ayakta tutarak delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir. Evet, mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. İslam peygamberi de ilahi emir üzerine risaletinin başında insanları tevhide davet etmek yer aldığını beyan eder. Ra'd suresinin 36. ayetinde ise şöyle okumaktayız. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır.
Burada konunun daha da aydınlanması için tevhid ve Allah'ın yegane oluşuyla ilgili birkaç delile değinmek istiyoruz. Tevhidin ispatı için söz konusu olan delillerden biri, yaratılış alemine hakim olan vahdet ve uyumdur. Varlık aleminde vahdet ve uyum, yaratılışın tümü tek bir kaynaktan kaynaklandığını gösterir. Varlık aleminde bir atom zerreciğinden galaksilere ve tüm varlık alemine hakim olan düzene bakıldığında şaşırtıcı bir vahdet ve uyum göze çarpar. Varlık alemine hakim olan yasalar o kadar geneldir ki alemin bir köşesinde yapılacak küçük bir deneyle bütün aleme hakim olan genel bir kanuna ulaşmak mümkün. Kısacası dünyada neye bakarsak bakalım sözü edilen vahdet ve uyumu görebiliriz. Bilimsel araştırmalar da varlık alemine tek bir tedbir ve tek bir programın hakim olduğunu ve uygulandığını ispat etmiştir. Yaratılış kanunları her yerde aynıdır ve varlık alemine yegane bir düzen ve tedbir hükmetmektedir. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle diyor. Yaratılış alemini, gemilerin denizlerde seyri, gece gündüzün gelip gitmesi, güneş ve ayın hareketinin bu denli, düzenli görünce ve yine yaratılışın tüm parçalarının düzenli ve uyumlu olması beni dünyayı tedbir edenin bir olduğunu söylemeye yöneltti. Öte yandan eğer varlık alemine iki tedbir ve iki irade hakim olsaydı, kuşkusuz bu iki tedbir ve iki irade bu dünyada göze çarpardı. Ayrıca alemi fesat ve düzensizlik sarardı. O zaman alemde vahdet ve uyumun hakim olması, fesat ve düzensizliğin yokluğu bu alemi tek bir tedbirin yönettiğini ortaya koyar. Çünkü eğer yaratılış işine ve dünyayı tedbir etme meselesine birkaç ilah karışsaydı, bu kez birbirinin nüfuz alanına el uzatır ve sonuçta dünyayı kaosa sürüklerdi. Bu gerçeği Yüce Allah Enbiya suresinin 22. ayetinde şöyle ifade ediyor. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrıları bulunsaydı, yer ve gök, bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.
Bazen insanın Allah arayışında olan fısratı da onu tevhide doğru yöneltir. Yani insan fıtrat ışığıyla Allah'ı idrak ettiği gibi Allah'ın yegane oluşunun idrak edilmesinde de insanın fıtratı ona yardımcı olur. İnsan çeşitli olaylarla karşılaştığında ve kurtuluş yolları yüzüne kapanarak kendini bir uçurumun kenarında bulduğunda birdenbire içindeki gaflet tozu siliniveriyor ve tüm sorunlarını giderebilecek sınırsız bir güce sığınıyor. İşin ilginç yanı, insan tehlike ve şiddetli sıkıntı anlarında bu sınırsız güçten başka hiçbir şeye yönelmemesi ve başka hiçbir şeyden yardım talep etmemesidir. İnsan bu durumlarda o sınırsız ve sonsuz gücün eşsiz ve emsalsiz olduğunu, ondan başka hiçbir şeye dayanamayacağını anlıyor. İşte bu noktada insanı Allah'ın yegane oluşuna yönelten şeyin fıtratı olduğu söylenir. Yegane Allah'a tapmak, İslam peygamberinin taliminde eksen rol ifa eder. İslam peygamberinden önce de diğer tüm ilahi peygamberler, insanları tevhide davet etmekle görevlendirilmişti. Allah-u Teala Enbiya suresinin 25. ayetinde bu meseleye vurgu yaparken şöyle buyurmakta. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. İlahi Enbiya'nın insanları davet ettiği ilkelerin arasında İslam dini tevhid ilkesine özel özen göstermiştir. Yine Enbiya'nın aynı kaynak tarafından görevlendirildiği meselesi de başlı başına Allah-u Teala'nın yegane oluşunun bir başka açık delilidir. Eğer Allah'ın zatı birden fazla olsaydı, o zaman başka ilahların da kendi peygamberlerini insanlara göndermesi ve bu peygamberlerin de o ilahların mesajını insanlara ulaştırmaları gerekirdi. Oysa alemin hiçbir yerinde böyle bir olay yaşanmamış ve hiçbir ilah tarafından hiçbir peygamber gönderilmemiştir. Öte yandan ilahi peygamberlerin ortak öğretileri ve taalimi de hepsinin aynı kaynaktan kaynaklandığını gösteriyor. Bütün ilahi peygamberler tarih boyunca insanları bir tek Allah'a davet etmek üzere gönderilmiş ve hepsi de kendilerini bir tek Allah tarafından görevlendirildiklerini itiraf etmiştir. İlahi peygamberler istisnasız alemi tedbir eden Allah'a ortak koşmayı reddetmiş ve Allah-u Teala'nın eşi ve benzeri olmadığını belirtmiştir. Bu peygamberler farklı dönemlerde ve farklı kavimlerin arasında zuhur etmelerine karşın şiarları, mesajları ve davranışları birbirine benzemektedir. Bu durum ise hepsinin bir tek kaynak tarafından görevlendirildiklerini ve onun da Allah-u Teala olduğunu gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde düşünme konusuna değinmek istiyoruz. İslam dini tüm izleyenlerini düşünmeye davet eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sürekli insanları yerin ve göklerin, mahlukların ve varlık aleminin azameti ve sırlarını düşünmeye davet etmiştir. Kur'an-ı Kerim yüzü aşkın ayette insanları düşünmeye davet etmiştir. Bu ayetlerin çokluğu açıkça İslam dininin düşünce ve düşünmenin ürünü olduğunu ortaya koymaktadır. Yüce Allah Sad suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor. Resulüm, sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.
İslam dininde düşünmek bir nevi ibadettir. Çünkü düşünmek insanın Yüce Allah'a, ilahi hükümlere ve varlık alemine yönelik marifetini genişletir. İşte bu yüzden İslam peygamberi bir saat düşünmek bir yıl ibadet etmekten daha iyidir şeklinde buyurmuştur. Allah Resulü bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Akıllı insan kendisi için günlük programı olmalıdır. Şöyle ki, Allah'a ibadet için belli bir zaman, yaptıklarını değerlendirmek için ayrı bir zaman ve Yüce Allah'ın onun hakkında yaptıklarını düşünmek üzere ayrı bir zaman ayırması gerekir. Bundan başka insan belli bir zamanını dinlenmeye ve helal lezzetlerden zevk almaya ayırmalıdır.
Tahran Radyosu.
Ancak düşünmenin en iyi ibadet olduğu belirtilirken bu fiilin hangi alanla ilgili olması gerektiği sorusu akıllara gelir. Kuşkusuz ibadet sayılacak düşünmelerden biri insanın kendi hakkında düşünmesidir. Yani insan yaratılışı, varlık aleminde yeri nerede olduğu, akıbetinin ne olacağı gibi konuları düşünmesi gerekir. Bu düşünce insana kararlarını alırken yardımcı olur. İnsan düşünerek hangi amelin doğru olduğunu anlar ve asla sapkın gelişmelerin esiri olmaz. Doğru düşünmek insanda iyi ve salih amelde bulunma duygusunu geliştirir ve iyilikte bulunmaya teşvik eder.
İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Düşünmek insanı iyiliğe ve iyilik yapmaya yönlendirir. İmam Sadık Aleyhisselam da düşünce ve düşünmeyi takdir ederek bu fiil için 8 özellik ve değerli etkiye işaret ederek şöyle buyuruyor. Düşünce ve düşünmek iyiliklerin aynası, günahların kefareti, gönüllerin aydınlanması, açık yüzlü olmayı, ahiretin inşa edilmesinde başarıyı, her işin akıbetini bilmeyi ve bilginin artması gibi durumlara vesile olur.
İbadet anlamına gelebilecek bir başka düşünce alanı, yaratılış alemini düşünmektir. Gerçekte Allah'ı ve marifetlerini tanımak için yaratılış alemini düşünmek şarttır. Kur'an-ı Kerim de bu alanda düşünmeye vurgu yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'in 750 kadar ayetinde Yüce Allah doğal nesnelerden ilahi ayet ve işaretler olarak söz etmiştir.
İslam peygamberinin değerli sahabelerinden Bilal şöyle anlatır. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 190 ve 191. ayetleri Resulullah'a nazil olduğu gece o hazret şafak sökene dek münacat ediyor ve gözyaşı döküyordu. Hatırlıyorum seher vakti sabah namazı için o hazretin huzuruna gittiğimde gözlerini yaş dolu gördüm ve şaşırdım ve kendisine şöyle arz ettim. Ya Resulullah, Yüce Allah'ın inayeti üzerineyken neden ağlarsın? Allah Resulü şöyle buyurdu. Dün gece Rabbim bana sarsıcı ayetler nazil buyurdu. Ey Bilal, bu ayetleri okuyup da üzerine düşünmeyenlerin vay haline. Resulullah ise daha sonra hoş sedasıyla ayetleri okudu. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, akl-i selim sahipler için gerçekten aşık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed bir rivayette şöyle buyurur. Ne zaman bir işi yapmaya karar verirsen, önce o işin sonunu ve akıbetini düşün. Düşünmek demek, insanın sadece yapacağı işin dış yüzünü görmekle yetinmemesi, o işin akıbetini de görmesi demektir. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde düşünmeye vurgu yaptığı konulardan biri de geçmiş kavimlerin ve milletlerin kaderidir. Kur'an-ı Kerim geçmiş milletlerin öykülerini kıssa şeklinde beyan eder. Ancak ibret verici ve eğitici bölümlerine daha fazla vurgu yapar. Kur'an-ı Kerim geçmiş kavimlerin öykülerini insanlara ibret olması ve üzerinde düşünmeleri için beyan etmiştir.
Ve son olarak İslam dini düşünmeye verdiği onca öneme karşın bu konuda düşünmeyi reddeder ve Müslümanları bu konuda uyarır. O da günaha bulaşan düşüncelerdir. Günah üzerine düşünmek sapmanın başlangıcıdır ve insanı çok tehlikeli vadilere sürükler. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Günah üzerine düşünmek insanı günah işlemeye sürükler. Hazreti Ali Aleyhisselam genel olarak nefis ve hevese, göre düşünmeyi ve mantık ve hikmetten uzaklaşmayı yanlış bulur ve hikmetten başka bir şeyi düşünmenin hevesten başka bir şey olamayacağını buyurur. Dolayısıyla akıllı insan düşüncesini ve aklını kontrol altına alır ve sadece maddi ve manevi saadetiyle sonuçlanacak yolda kullanır.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
En önemli hayat ve bayındırlık unsuru olan su, tüm canlıların varlığının ayrılmaz parçası ve hayatın başlangıcıdır. Evrim teorisine göre ilk amino asidin oluşmasını sağlayan su, metan ve amonyak atmosferin temel maddeleridir. Bu madde ise hayvansal yaşamın başlangıç noktası olarak biliniyor. Tüm yaşayan hücrelerin kütlesinin yüksek oranı sudan oluşuyor. Su, İnsan vücudunun hücrelerinin büyük bir alanını kapsıyor. Su, beşeri uygarlıkta büyük ve özel öneme sahiptir. Eski İran'da su, 4 ana elementten yani toprak, su, ateş ve rüzgar sayılırdı. Dünyada bolca bulunan su, maddelerin her üç hali olan katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunan tek maddedir. İçmek ve kişisel ihtiyaçların giderilmesi ise İnsanın suya olan ilk bakış açısıydı.
Suyu kullanma ve su mühendisliği tarihi eski çağlara ve insanın ilk koloni halinde yaşamaya başlamasına dayanıyor. Eski uygarlıklarda ilk kentler her zaman nehir, deniz ve göletler yanında kuruldu. Bu arada çeşitli sulama ve su intikal yöntemleri oluşturuldu. İnsan hayatında su ve su kaynaklarına ulaşmanın özel önemiyle ilgili nitelik ve nicelik olarak iki görüş söz konusudur. Başlangıçta insanlar daha çok suyun niteliğine ve kalitesine dikkat ediyordu. Gerçi o dönemlerde sular kalite açısından daha yüksek bir durumda bulunuyor ve sanayinin gelişmesi sonucu yaşanan kirlilik ve benzeri bozukluklardan daha az etkilenmişti.
Nehir veya yağmur uygarlıkları, nehirler boyu veya verimli ovalarda oluşan uygarlıklara denir. Ve tarihin de kanıtladığı gibi beşeriyetin en büyük uygarlıkları burada oluşuyor. Eğer bu faktörleri ortadan kaldırırsak, tarihi uygarlıkların oluşması anlamsız olur. Mezopotamya'da oluşan uygarlıklar, Mısır'da Nil Ovası, İran'ın Huzestan Ovası ve Hindistan Yarımadası'nda ise Sind ve Pencab Ovaları, suya bağlı olarak nehir kıyısında oluşan uygarlıklardı.
Tahran Radyosu.
Bu yüzden dünyanın büyük nehirlerini izlemekle en fazla insanlık uygarlıklarını keşfetmek mümkün oluyor. Asırlar boyunca bu nehirler ve sular muazzam tarım, yenilikler, yatırımlar, hatta büyük imparatorlukların oluşmasına neden olmuştur. Birçok hikayede kaderler ve insanlığın düşüncelerinde önemli rolü olmuştur. İlginç olan ise çağımızda bile yaşamak için yeni bölgelerin bulunması çalışmalarında en yakın nehirlerden yardım alınmasıdır.
Eğer yukarıdan dünyaya bakılırsa mavi renkli bir küre şeklinde görünür. Zira yüzeyinin büyük bir bölümü okyanuslar ve denizlerle kaplıdır. 510 milyon kilometre karelik dünya yüzeyinin 361 milyon kilometre karelik alanı su ile kaplıdır. Suyun temin edilmesi için çeşitli kaynaklar mevcuttur. Dünyadaki suların %97,2'si okyanuslarda ve denizlerde birikmiştir ve sadece %2,8 kadarı nehirler, buzullar, atmosferdeki su, yeraltı su havzaları ve topraklarda mevcuttur. Bu sular bulut şeklinde çevrede bulunuyor ve yağmur, kar ve dolu şeklinde toprak yüzeyine ulaşıyorlar. Bu su, güneş enerjisi tarafından okyanuslar gibi yüzeysel su kaynaklarının buharlaşmasıyla oluşur.
Oluşan buharlar, bulut kütleleri halinde sıkışıyor ve rüzgarın etkisiyle hareket ediyorlar. Atmosferdeki suları neredeyse tümü saf sudur ve yağarken havadaki kirleri, toz ve dumanı yok ediyorlar. Yağan yağmur ve kar yine su kaynaklarını oluşturuyor. Yağan kar ve yağmurların bir bölümü yüzeysel suları oluşturur. Yüzeysel sular ise nehir, ırmaklar, göletler şeklinde görünürler. Bu yüzden su, içmek, tarım ve sanayi alanında kullanılır. Bu suların bir bölümü kanallar vasıtasıyla baraj ve göletlere doğru yönlendirilir. Yüzeysel sularda maddelerin miktarı ve çeşidi nehir ve ırmak şeklinde olan yüzeysel suların geçtiği topraklara bağlıdır. Buna ilaveten ev ve sanayide kullanılan suların atıkları ise yüzeysel suların daha fazla kirlenmesine sebep olabiliyor. Yüzeysel sular kalitesi ise suda çözülen veya çözülmeyen maddelerin miktarı, çeşitli mevsimlerde değişen hava sıcaklığı, yaşanan fırtınalar veya seller nedeniyle her zaman değişmektedir. Fakat genelde yüzeyde kirlenmiş sular yer altındaki sulardan daha fazla bulanıktır.
İnsanın hayati faaliyetleri için tatlı suya ihtiyacı vardır. Tatlı su ise içindeki tuzların oranının çok düşük olması demektir. Denizler ve okyanusların suları tuzludur ve tüketilmesi için çok masraflı olan su arıtma tesislerinin kullanılması gerekir. Dünyadaki tatlı suların önemli oranı kutuplarda ve dağlık alanlarda buzullar şeklinde bulunuyor. Bu yüzden halihazırda İnsanın nehirler, göletler ve yeraltı sularını daha çok kullanması gerekiyor. Doğada su döngüsündeki yıllık su miktarı yaklaşık 40 bin kilometre küptür ve insan sahip olduğu bilgi ve teknolojiyle sadece 25 bin kilometre küpünü kullanabilir.
Su, dünyada hayat kaynağı, en bol miktarda bulunan bileşik olarak günümüzde tanıdığımız hayatın ilk yatağıdır. Her insanın kütlesinin en az %75'i sudan oluşuyor ve de dünyanın yüzeyinin en az %70'ini su kaplıyor. Buna rağmen yerkürede suların sadece %2 oranı tatlı ve içilecek sudan oluşuyor. Geri kalanı ise çeşitli tuzlar, özellikle bildiğimiz normal tuzun suda çözülmüş olması nedeniyle kullanılmaz durumdadır. Üstelik %2'lik tatlı suların en az %90'lık bölümü buzullar şeklinde iki kutupta ve insanların kullanımının dışındadır. Suyun kimyasal formülü, kovalent bağ ile birbirine bağlı olan iki hidrojen ve bir oksijen atomundan meydana gelir. Hidrojen atomları pozitif yüklü ve yaklaşık 105 derece açı iliği oksijen atomunun yanında bulunuyor.
Su kokusuz, renksiz ve tatsızdır. Suyu diğer sıvılardan ayıran kendine has özellikleri vardır. Örneğin suyun özgül ısısı yüksektir. Donarken hacmi anormal şekilde artar. Düşük viskozitesi var. Faz değişiminde gizli ısısı yüksektir. Bunlar suyun bazı özellikleridir. Su bir atmosfer basıncında ve 100 derece santigratta kaynar ve 0 derecede donar. Su doğada maddenin her üç hali olan katı, sıvı ve gaz olarak bulunabilen tek maddedir. Su donarken soğuk suya nazaran daha düşük yoğunluğa sahiptir. Ve bu yüzden su üzerinde kalır. Diğer yandan yüzeyde bir nevi izolatör oluşuyor ve orta tabakalarda suyun sıcaklığı ayarlanır.
Suyun diğer özelliklerinden kılcal hareketine değinebiliriz. Kılcal hareket suyun çok dar kılcal bir boru veya kanalda yer çekimi kuvvetine karşı hareketini ifade eder. Bu hareket oluşur çünkü su boru yüzeyine yapışır. Daha sonra boruya yapışan su kohezyon kuvveti sayesinde üzerinden daha fazla suyun geçmesini sağlar. İşlem yer çekimi adezyon kuvvetini yenecek kadar su borudan yukarı geçinceye dek tekrarlanır. Bu olayı doğada da görmek mümkün. Örneğin ağaçların kılcal damarlarında su en yüksek dallara kadar yer çekimine karşı hareket edebilmektedir. Bu arada suyun donarken hacim değişikliği konusu ise doğada çok önem arz ediyor. Zira fiziksel bozulma, kayaların ayrışması ve su borularının parçalanması suyun donarken hacim değiştirmesinden dolayı yaşanıyor.
Tabii ki suyun bitkisel ürünlerin üretimindeki rolü inkar edilemez. Her bölgede mevcut olan su oranı ekonomik açıdan hangi bitkinin yetiştirileceği veya yetiştirilmeyeceğini belirler. Tabii ki bitkilerin birçok hayati fonksiyonu su ile kontrol ediliyor. Bitkilerde su eksikliği gelişmesini durdururken geri dönülemeyecek sorunlara sebep olabiliyor ve hatta bitkinin ölümüyle sonuçlanabilir. Tabii ki bu olay sıcak ve kurak bölgelerde ya da biyolojik açıdan yüksek buharlaşma özelliğine sahip olan bitkilerde hızla yaşanır. Bir bitki yeşerirken sürekli topraktan su emiyor ve yapraklarından buharlaşıyor. Yaprakların yüzeyinden buharlaşma oranı ise hava akımı, sıcaklık, yaprak stomaları, hava nem oranı ve benzeri faktörlere bağlıdır. Tabii ki güneş, yapraklar üzerinden suyun buharlaşması için gereken enerjiyi sağlıyor. Eğer bitki tarafından emilen su ve yapraklardan buharlaşan su arasında denge sağlanırsa, bitkinin tüm fonksiyonları normal olarak devam eder.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.